Sayfa 123. Demirel'in başbakanlığı döneminde 1966 yılında bazı müfteler Barzani ile ilişkiye girer. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir sorusu üzerine MİT Müsteşarlığı çok gizli bir raporla PKK'nın temellerini atmak amacıyla Barzani adına hareket eden din görevlilerin adını ve eylemlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'na bildirir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda adı geçen müftülerin evlerine ikişer tane müfettiş göndererek evlerinde ve müftülük binalarında savcılık nezaretinde arama yaptırır. Demirel hükümeti tarafından yok edilen raporda arama ile ilgili oldukça ilginç açıklamalar vardır. Tutak müftüsü Abdurrahman Dürre'nin evinde yurdumuzun doğu bölümlerini isyana davet eden bir beyanname bulunmuş. Bu beyannamede başka hiçbir çare yoktur, silaha sarılacaksınız, isyan edeceksiniz sözleri yer alıyor, Türk milleti en ağır sözlerle aşağılanarak hakaretlere uğruyor, silahlı kuvvetler tahkir ediliyordu. Bu beyannamenin yanında Kürtçe olarak bulunan bir şiirde yine Türk ulusu ağır bir şekilde aşağılanıyordu. Yine Kürtçe bir başka şiirde Barzani için zamanın Napolyon'u deniyordu. MİT Müsteşarlığı'nın hazırladığı bu rapor Başbakan Demirel'e ulaşınca Demirel'in bakanı Refet Sezgin yine Demirel'in Diyanet İşleri Başkan Muavini Fethullah Gülen'in hamisi Yaşar Tunagür bu raporların diğer suretlerinin ve arama tutanaklarının peşine düşerler. Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı, Türklüğe silahlı kuvvetlere ağır hakaretler içeren bu şiir ve belgeleri 6. notere götürmüş, tercüme ettirmiş, fotokopilerini çıkarıp bir nüshasını Cumhurbaşkanı'na kurye ile göndermiş, diğer yerlere gönderilenler ise imha edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu ihtilal çağrısı yapılan bildirileri, Türklüğe ve silahlı kuvvetlere en ağır hakaretler içeren Kürtçe ve Arapça şiirleri fezleke halinde aslen Siirt'te olan ancak Çanakkale'den AP saflarına milletvekili seçilerek meclise girip Demirel'in devlet bakanı olan Refet Sezgin'e göndermiştir. Fezleke'de özetle şöyle denmekteydi. Bu suçlar vazifeden doğma suçlar değildir. Bu zevatın derhal mahkemeye verilmesi için bu fezlekenin savcılığa tevdiği icap eder. Gönderilen fezleke ne savcılığa veriliyor ne de başka bir soruşturma yapılıyor. Ne de Yaşar Tunagür'e en küçük bir uyarıda bulunuluyor. Sıkı mı ki Demirel'in karısı Nazmiye'nin evinde bila bedel oturan Demirel kardeşlerin can ciğer yakını, şeriatçı, nurcu ve Kürtçü Yaşar Tunagür'e en ufak bir soru sorulsun ya da uyarıda bulunulsun. Bunlar yapılmadığı halde müfettiş raporlarına Yaşar Tunagür'ün Abdurrahman Dürre'nin mahkemeye sevk edilmesini Refet Sezgin ile ben önledim dediği müftü yardımcılarının ifadeleriyle geçiyordu. Yaşar Tunagür açıklamasının sonucunda Abdurrahman Dürre'yi mahkemeye gitmekten ben kurtardım. Sayın Refet Sezgin'in baskısıyla iyi de oldu demeyi de ihmal etmiyordu. Abdurrahman Dürre Demirel hükümetlerinin koruyup kolladığı Nurcu şeriatçı ve Kürtçü çalışmalarını gün ve gün ilerleterek Kürdistan Yurtsever Dindarlar Birliği Başkanı olarak sahneye çıkıyor, sosyalist imam olarak da tanınıyordu. Demirel hükümetlerinin kanatları altında korunup kollanan Dürre, Elikanlı terör örgütü PKK'nın sürgündeki sözde Kürt parlamentosunun aktif üyeliğini de sürdürüyor, Fethullah Gülen'in üstadı, Kürt Said gibi bölge insanlarına din maskeli Kürt milliyetçiliğini aşılıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kürtçülük, Nurculuk ve bunlara bağlı şeriatçılık faaliyetlerinden rahatsız olan, sürekli büyüyüp gelişen bu tehlike karşısında tedbir alınması gerektiğini düşünen Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı, Başbakan Demirel'e oynanan oyunları ve ülkemizi bekleyen tehlikeli haber veren Özel Kalem 328 Ankara 18-10-1966 tarihli bir mektup yazar. Sayın Süleyman Demirel, Başbakan. Aylardan beri başkanlığımızı huzursuz eden bir oyunla karşı karşıyayım. Bu oyuna fırsat vermek istemeyen şahsım ve mesai arkadaşlarım çeşitli töhmetler altında bulundurulmaktadırlar. İçten ve dıştan olmak üzere çift yönlü olarak harekete geçirilen bu oyun, muavinim Yaşar Tunagür tarafından tezgahlanmakta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tedvire memur, Devlet Bakanı Refet Sezgin tarafından da fiil sahasına konulmaktadır. Bu sözlerle mektubuna başlayan Elmalı, Yaşar Tuna Gür'ün kendisine verdiği yetkileri suistimal ettiği, dilediğini emekli yapıp dilediğini naklettiği, Diyanet İşleri Teşkilatı'nı karıştırdığı gibi gerekçelerle Tuna Gür'ün yetkilerini kıstığını, ancak bu şahıs ve çevresinin tehditlerinin arttığını, hatta Bakan Refet Sezgin'in Yaşar Tuna Gür için bütün Diyanet Teşkilatı'nı feda edebilirim dediğini belirtiyordu. Bu arada bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Fethullah Gülen'i de Diyanet'e alan ve istediği gibi bu teşkilatta at koşturmasına neden olan kişi Yaşar Tuna Gür'dü. Neyse, biz mektuba devam edelim. Tayin, nakil, azil ve emeklilik işlemlerinde itimat ettiğim için kendisine selahiyat verdiğim Yaşar Tuna Gür, Devlet Bakanı Sayın Sezgin'in hemşehrisi ve sıkı dostu, Tuna Gür'ün ifadesine göre çocukluk arkadaşıdır. Bir politik kişinin Diyanet Teşkilatı merkezinde mühim bir mevki işgal eden bir memur vasıtasıyla her türlü isteğini yerine getirme arzusu teşkilatımızı karıştırmış, başında bulunduğum Diyanet Teşkilatı'nda huzursuzluk ve dedikodu almış yürümüştür. Muavin Yaşar Tuna Gür'ün empozesiyle Çankırı vaizliğinden Tekirdağ müftülüğüne tayin ettiğimiz ve sonradan bölgeci zihniyet taşıdığını öğrendiğim Ali Aslan'ın Aydın müftüsü Mehmet Şirin'e yazdığı bir mektup zarfıyla Türkiye Din Görevleri Federasyonu'nun eline geçmiştir. Bu mektup mesnet kabul edilerek teftiş kurulu başkanıyla bir müfettiş Tekirdağ'a gönderilmiş, müftünün evinde yapılan aramalarda memleketimizin milli güvenlik ve bütünlüğünü yakından alakadar eden belgeler ele geçirilmiştir. Tahkikat sırasında müfettişlerimiz Tekirdağ müftüsüne işten el çektirmişlerdir. Muma ileyhi başkanlık emrine alma teklifimiz ise Devlet Bakanlığı'nın 13-10-1966 tarih ve 5267 sayılı yazısıyla reddedilmiştir. Müfettişlerce tahkikat sonuna kadar işten el çektirilmesi talebinin bakanlıkça iptali ve müftünün vazifesi başına dönmesi için bizzat bakan tarafından Tekirdağ Valiliğine emir verilmiştir. Ali Aslan'ın evinde yapılan aramada İstanbul'da meskun Saadettin Yüksel'in Ali Aslan'a hitaben yazdığı bir mektup ele geçirilmiştir. Bu mektupta milli emniyetimizce Kürtçü ve solcu olduğu müseccel olan Tutak müftüsü Abdurrahman Dürre'nin mukaddes gayeler için çalışmadığı ve korkak olduğu ifade edilmektedir. Abdurrahman Dürre'yi pasiflikle ve korkaklıkla suçlayan Saadettin Yüksel, bilindiği gibi 12 Eylül öncesi bir cinayete kurban giden Metin Fatih Akıncılar Derneği Başkanı Metin Yüksel'in babasıydı. Saadettin Yüksel'in bir diğer oğlu da çırılçıplak namaz kıldığını söyleyen ve yaşadığı Amerika'dan yılda bir iki kez gelerek ortalığı karıştıran Edip Yüksel'di. Demirel'e bizzat Diyanet İşleri Başkanı tarafından yazılan mektupta o dönemde temelleri atılan Kürtçü ve şeriatçı terör örgütlerinin faaliyetlerinin daha başlangıçta önlenmesi isteniyor, mektuba şöyle devam ediliyordu. Tutak müftüsü Abdurrahman Dürre hakkında tahkikat açılmış ve müfettişlerimiz tarafından yapılan arama sonunda bir tomar tetkike değer belge ve gizli Kürt cemiyetinin 25 sayfalık elden ele dolaşan el yazması bir risalesi de ele geçirilmiştir. Abdurrahman Dürre ifadesinde bu risalenin Norşin'de Şeyh Taha'nın medresesinde el yazısıyla dağıtıldığını, çoğaltılarak etrafa yayıldığını ifade etmiştir. Bu vesikanın Türkçe yeni harflerle bir sureti ilişiktir. Risalede Şeyh Said isyanı ve Dersim harekatı anlatılmakta olup, Kürt gençliğine hitap edilerek Türklerden intikam alınmasını ve müstakil bir devlet kurulması için savaşa hazırlanmaları istenmektedir. Demirel hükümetleri zamanında temelleri atılan PKK, Nurcu Şeriatçı ve benzeri örgütler ülkeyi kan gölüne getirirken, Demirel arkamda kan yoktur diyebiliyordu. Yaklaşık 30 bin yurttaşımızın kanına giren Abdullah Öcalan paketlenip Türkiye teslim edildiğinde verdiği ilk ifadede oldukça ilginç bilgiler veriyordu. Bu ifadelerinde Demirel tarafından Aydın'dan milletvekili yapılan ve birçok kişinin Aydınlı bakan olarak bildiği aslen Siirtli bir Kürt aşiretinden olan Demirel'in İçişleri Bakanı İsmet Sezgin için de terörist başı apo şunları söylüyordu. 1993 yılı Mart veya Nisan ayında olabilir, Hasan Cemal Cumhuriyet Gazetesi adına benimle röportaj yapmaya gelmişti. Hasan Cemal ile yemek yerken Hasan Cemal bana o günkü İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in benim için üslubunu biraz yumuşatsın, bizim de onun için sert konuştuğumuza aldırış etmesin dediğini iletti. Biz yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Demirel'e gönderilen ve onun da asır altı ettiği mektuba dönelim. Bu vesikanın el yazısıyla tekzir edilerek gençler arasına dağıtıldığını Abdurrahman Dürre ifade etmiştir. Vesikanın sonuna doğru isyan edilecek mıntıka tül ve arzı verilerek haritası çizilmektedir. Buna göre Sivas dahil şark vilayetlerimiz ayrılmaktadır. Irak'ta isyan halinde bulunan Molla Mustafa Barzani övülmekte ve kendisinin Mehdi olduğu ifade edilmektedir. Abdurrahman Dürre'nin evinde ele geçirilen bir vesikada Türklüğe ve mukaddesatımıza sövülmekte ve bu şiirin bütün teşkilata duyurulması istenmektedir. Şiirin altında da dernek başkanı imzası vardır. Abdurrahman Dürre'nin evinde ele geçen bir karttan Abdurrahman'ın Ali Aslan ile sıkı teması olduğu, Ali Aslan, Abdurrahman Dürre ve diğer şahısların Diyanet'teki işlerinin Yaşar Tunagür tarafından takip edildiği anlaşılmaktadır. Bu tahkikatın açılıp genişletilmesi Devlet Bakanı Sayın Refet Sezgin ile muavinim Yaşar Tunagür'ü her nedense rahatsız etmektedir. Bu sebeple müfettişlerimiz ve teftiş kurulu başkanı devamlı tazyike maruz bırakılmakta ve tahkikat ile ilgili eldeki mevcut vesaik bu hadisenin mahiyeti henüz vuzuha kavuşmadan ve tahkikat bitmeden bakan tarafından istenilmektedir. Vesikalar verilmediği için de teftiş kurulu başkanına sayın bakan tarafından gelen heyetler huzurunda hakaretamiz sözler sarf edilmektedir. Demirel kendine gelen bu mektubu ve belgeleri işleme koymaktansa imha etmeyi yeğler. Yaşar Tunagür İmam Hatip Okulu'nu tam olarak bitiremeyen Ahmet Karakullukçu'yu hem hukuk hem de Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur diyerek İzmir müftesi yapıyor ancak çok geçmeden gerçekler ortaya çıkıyordu. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı konu ile ilgili açıklamayı yaparken Yaşar Tunagür'ün beyanına kandığını belirtiyor, Tunagür'ün en çok koruduğu adamlarından Fethullah Gülen hakkında da şu bilgileri veriyordu. Sözü geçen Ahmet Karakullukçu'yu Eylül 1967 ayı içinde yani geçen yıl İzmir'de gezerken arkadaşlarıyla birlikte rastlamak suretiyle tanıştım. O gün arkadaşları arasında yine Yaşar Tunagür'ün adamlarından Vaiz Fethullah da bulunuyormuş. Beni görünce müftiye, aman beni Vaiz Fethullah diye tanıtmayın diye ricada bulunmuş. Yaşar Tunagür hakkında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a sunulan raporda da şu bilgiler yer alıyordu. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başkan yardımcısı olarak görevli bulunan Yaşar Tunagür'ün mesleki tahsili yoktur. 15.8.1965 tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile kendisine tanınan müktesap memuriyeti İzmir Merkez Vaizliği'dir. Bilahare İstanbul Müftülüğü'ne atanması bu kanun hükümlerine tamamen aykırıdır. Müktesap hakkı vaizlik olan Yaşar Tunagür, 633 sayılı kanuna aykırı olarak ikinci defa İstanbul Müftülüğü'ne atanmıştır. Aynı zamanda bu makama muhassas 1500 liralık kadroya almakta olduğu maaş kadro durumu ile atanması mümkün görülmediğinden çare olarak şöyle bir formül bulunmuştur. Mükteseb maaşı 800 lira olan Yaşar Tunagür'e torba kadrodan 2 üst derece verilmiş, maaşı 1100 liraya çıkarılmış ve bu kadro ile İstanbul İl Müftülüğü'ne naklen ve asaleten tayini yapılmıştır. Yaşar Tunagür kanunsuz olarak atandığı İstanbul İl Müftülüğü'nde atanma kararnamesinin çıktığı Nisan 1966'dan beri bir gün dahi vazife yapmadığı halde maaşlarını muntazaman almaktadır. Aynı zamanda Ankara'da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Vekili olarak bulunması sebebiyle Yevmiye 36 lira makam temsil ödeneğini almaya devam etmektedir. Yaşar Tunagür, usulsüz ve keyfi tayin ve nakiller yapmakta ve şahsi dostlarına kadrolar vermektedir. İzmir'de vaiz olarak bulunduğu sıralarda ayrıca ücretle çalıştığı İmam Hatip ve İlahiyata Öğrenci Yetiştirme Derneği Katibi İsmail Türe isimli dostuna bir kadro vererek Kur'an öğrenciliğine atanmasını sağlamıştır. Dernek idari işlerinde çalışan bu şahıs atandığı günden bu yana bir saat dahi Kur'an öğreticiliği yapmamış olduğu halde maaşlarını almaktadır. Esasen bu görev için gerekli olan hıfz, tecvid vesaire gibi bilgilerden mahrum bulunan İsmail Türe, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden zor okuyabilmektedir. Kanunsuz ve usulsüz yaptırdığı işlerden biri de cami görevlilerinin intibak işlerindedir. Cami görevlilerinin ücretten maaşa geçebilmeleri için 633 sayılı kanunun öngördüğü ilkokul diplomasına sahip olmayan Bergama Divan-ı Kebir Mescidi İmam Hatibi Abdülkadir Uslu'nun intibakını sağlamıştır. Bilahare bu iş şai olduğundan adı geçenin temin ettiği bir ilkokul diploması dosyasına konulmuştur. Tetkik olunursa diploma tarihi intibak tarihinden çok sonradır. Yalanı resmi gazeteye de soktular. Nurcular Cumhuriyet tarihinde bir ilki imza atıyor, tüm Nurculara cennet yalanından sonra hile ve entrikalarını resmi gazeteye tescil ettiriyorlardı. Raporlarını mı izleyelim? İzmir'de merkez vaizi iken emrinde bulunduğu İzmir İl Müftüsü Celal Yıldırım'ı şahsi ikbirarından dolayı Muş Müftülüğü'ne naklettirmiştir. Celal Yıldırım'ın yerine İzmir Müftülüğü'ne tayin ettirmek istediği arkadaşı Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu ismindeki şahsı Diyanet İşleri Başkanı ile Devlet Bakanı'na iki yüksekokuldan diplomalı olarak empoze etmiştir. Hiçbir yüksekokuldan mezuniyeti bulunmayan ve sadece İmam Hatip Okulu'nun ikinci devresi mezunlarından olan Ahmet Karakullukçu'nun 11 Mart 1966 gün ve 12.248 sayılı resmi gazetede neşredilen tayin kararnamesinde Yüksek İslam Enstitüsü ile Hukuk Fakültesinden mezun olduğu bildirilmiş, böylece Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık makamları atlatılarak hilaf-ı hakikat bir kararnamenin yayınlanmasına meydan verilmiştir. Bunun da mesulü Yaşar Tunagür'dür. Halen İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukçu hakkında bir ihbar üzerine İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından kovuşturma yapılmaktadır. Yaşar Tunagür İzmir'de vaiz iken arasının açık bulunduğu Karşıyaka Müftüsü Yusuf Ziya Yüce Gönül'ü de bir takım sudan bahanelerle Seferi Hisar'a naklettirmiştir. Bu haksız tasarruf karşısına Danıştay'a başvuran Yusuf Ziya Yücegönül aylarca evvel davayı kazanmış ve eski görevine dönmesine dair karar Diyanet İşleri Başkanlığı'na tebliğ edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Rıza Hakses Danıştay'ın bu yerinde kararının uygulanmasını istediği ve ilgililere bu yolda emir verdiği halde sırf Yaşar Tunagür'ün muhalefet etmesi yüzünden bu karar yerine getirilememektedir. Mağdur Karşıyaka eski müftüsü Yusuf Ziya Yüce Gönül hakkındaki Danıştay kararının uygulanması için Diyanet İşleri Başkanlığı'na en son 26.9.1967 tarihinde noter vasıtasıyla bir ihtar göndermiştir. Yaşar Tunagür'ün gadrine uğrayan din adamları bir iki değildir. İmroz Adası müftüsünün yasal terfiini kasten geciktirmiş, adamı müftülükten memurluğa indirmiş, Danıştay kararı ile eski makamına kavuşan müftünün bu hakkını da vermediği gibi senelik izin kullanma haklarını da engellemişti. Raporlara göre Tunagür teşkilatın resmi servis arabasını özel işlerinde kullanmakta, hatta hasta bir memurun evine çağrılan daire doktoruna arabayı kullanma izni bile vermişti. İdeal Kürtçülük. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili yerlere sunulan raporlarda Yaşar Tunagür'ün Kürtçü olduğu birçok yerde yayınlanan Aydın Müftüsü Molla Şirin ile yine bir başka Kürtçü Ali Aslan ve nihayet PKK'nın kurucularından Abdurrahim Dürre ile sürekli ilişki halinde oldukları vurgulanıyordu. Tunagür'ün Kürtçülük vaazı da raporlarda şöyle yer alıyordu. İki ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerini toplayarak yaptığı konuşmada sözü Kürtçülük mevzuna getirerek şöyle demiştir. Bugün Türkiye'de iki çeşit Kürtçülük vardır. Biri gelişigüzel Kürtçülük, diğeri ideal Kürtçülüktür. Fakat bilmeliyiz ki bunların hiçbiri komünistlik ve masonluk kadar tehlikeli değildir. Fethullah Gülen'in her zaman büyük bir övgüyle bahsettiği ve bağlı olduğu Nurcuların en önemli isimlerinden Yaşar Tunagür'ün Kürtçülük ve şeriatçılığının yanında adının sürekli olarak yolsuzluklarla danılması Nurculuğun bir başka çehresine de projektör tutuyordu. Raporlardan izleyelim. Doğu Anadolu'nun bir kazasından Lüleburgaz Müftülüğü'ne tayin ettirdiği Şehmuz Alkoç ismindeki hemşerisini aynı zamanda münhal bulunan Edirne Müftülüğü'ne de vekalet ettirmekle yevmiye almasını sağlamıştır. Diyanet İşleri Merkez Teşkilatı'na şikayet işleri memurluğuna tayin ettirdiği Cevat Gümüş adlı aslen Siirtli olan hemşehrisinin aylardan beri görevine hiç gelmediği halde hakkında herhangi bir muamele yapılmamıştır. Yaşar Tunagür'ün daire ve evinde çok hediye kabul ettiği merkez memurlar arasında şai halinde dolaşmaktadır. 1960-63 yılları arasında Edirne Müftülüğü'nde görevli bulunduğu esnada oturduğu evin kirasını emrindeki cami görevlilerinin aralarında topladıkları paralarla tesviye ettikleri tevatüren söylenmektedir. Ege bölgesinde bir ilçe müftüsünün nakil ve tayini ile ilgili olarak 250 lira rüşvet aldığına dair yazılı bir şikayet yapıldığı Diyanet İşleri Teftiş Kurulu Başkanı Rahmi Özer'den işitilmiştir. Yaşar Tunagür İzmir Merkez Vaizliğinde bulunduğu sırada İmam Hatip ve İlahiyata Öğrenci Yetiştirme Derneği'nde emniyeti suistimal etmiş ve emanet olunan kitapların kârını zimmetine geçirmiş, bilahare iş anlaşılınca sıkıştırılmış ve paranın bir kısmı kendisinden geri alınmıştır. Yaşar Tunagür'ün yetkilerini aşarak yaptığı keyfi tasarrufları tecviz etmeyen merkez teşkilatı daire müdürleri, Başkan Ali Rıza Hakses'e otoritesini kullanıp Yaşar Tunagür'ün sınırsız hareketlerini frenlemesi gerektiğini arz ettiklerinde, "Sayın Hakses'in ben ne yapabilirim? Arkasında demir el var." dediği bir vakadır. Bununla beraber Yaşar Tunagür'ün Sayın Başbakan Süleyman Demirel'e yakın çevrelerle dostluk ve samimiyet tesis ettiği, Sayın Başbakan'ın kardeşi Hacı Ali Demirel'in hususi arabasında gezdiği, Nazmiye Demirel Hanım'a ait Çankaya Yeşilyurt Sokak'ta Kain, apartman katında kirasız oturduğu da etrafta söylenmektedir. Ayrıca İskender Paşa Camii İmam Hatibi Nakşibendi Meşayihinden Zeyrekli Mehmet Efendi'ye mensup olduğu söylenen Medine-i Münevvere Belediye Mühendisi İsmail Turan ile Ankara'da Sayın Başbakan Süleyman Demirel'e yakın oldukları bilinen 8-10 kişilik bir mühendisler grubu tarafından desteklendiği iddia edilen Yaşar Tunagür'ün cüret ve cesareti gittikçe artmakta ve keyfi tasarrufları ile kanunsuz hareketleri önlenememektedir. Yaşar Tunagür'ü destekledikleri ileriye sürülen umum müdür seviyesindeki zevattan bazılarının isimleri aşağıda gösterilmiştir. 1. Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Sekreteri Necmettin Erbakan. 2. Devlet Planlama Dairesi Yabancı Sermaye Tetkik Grup Müdürü Muammer Dolmacı. 3. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Umum Müdürü Korkut Özal. 4. Devlet Planlama Müsteşarı Turgut Özal. 5. Mobil Şirketi Müdürü Turan Güngen. Raporda Yaşar Tunagür'ün Diyanet İşleri Teşkilatı'nda yuvalanan Kürtçülük ve Nurculuk Hareketi'nin temsilcisi olduğu açıkça belirtiliyordu. Tunagür-Fetullah ilişkisi. Demirel'in Diyanet'teki eli Yaşar Tunagür'ün Diyanet bünyesinde barındırdığı, koruyup kolladığı isimlerden biri de Fetullah Gülen'di. Gülen askerliğini yapmadığı, devlet memurluğu için gerekli olan yaşta olmadığı durumda sınava giriyor, Allah'ın sıfatlarını tam olarak bilemediği halde sınavı da kazanıyor, daha sonra da yaşını 3 yaş birden büyütüyordu. Edirne'de Kürt Said'in risalelerini dağıttığını açıkladığı Küçük Dünya adlı kitabından Tunagür-Gülen ilişkisini izleyelim. Hakkımdaki şikayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. O sıralarda valiye karşı beni himaye edecek de yoktu. Yaşar Hoca geldikten sonradır ki himaye gördüm. Yaşar Hoca valiyle ve diğer üst seviyedeki bürokratlarla iyi görüşürdü. Yaşar Hoca'nın gelmesiyle oradaki sertlik kırılmış, hizmete müsait bir zemin oluşmuştu. Yaşar Tunagür, Fetullah Gülen'in evlenmesiyle de ilgilenmiş, ona bir teklif getirmişti. Kestane pazarındaydım. Bir gün Yaşar Hoca Efendi İzmir'e teşrifinde birini teklif etti, çok da ısrar etti. Ancak daha önceki kararımdan dönmeyeceğimi söyledim. Boynuma sarıldı. "Sen de beni dinlemezsen kim dinleyecek?" dedi, ağladı. Yaşar Hoca bu teklifle geldiğinde ben tam 30 yaşındaydım. Gülen'i askere uğurlayanların başında da Yaşar Hoca, yani Yaşar Tunagür bulunuyordu. Gülen'in İzmir'e tayin işini perde arkasına gerçekleştiren yine Demirel'in koruyucu kanatları altındaki Yaşar Tunagür'dü. İzine ayrılıp küçük bir Türkiye seyahatine çıktım. Çeşitli yerlerdeki dostlarımı ziyaret ettim. Seyahatim 40 gün kadar sürdü. Halbuki izin sürem 20 gündü. Ankara'ya uğradım. Yaşar Hoca Efendi Diyanet İşleri Reis Muavini olarak Ankara'ya gelmişti. Ona durumumu anlattım. Geçmiş günler için rapor alınamayacağını söyledi. Meğer aklında başka bir düşünce varmış. İzmir'den ayrılırken onlara kendi yerine beni göndereceğini söylemiş ve benden sitayiş karahane bahsetmiş. Bana bir dilekçe yaz ve İzmir vaizliğini iste dedi. Ben aniden böyle bir teklifle karşılaşınca şaşırdım. İzmir büyük bir yer, beni yutar. Mümkünse beni Şark'ta küçük bir vilayete verin dedim. O ısrar etti. Bir başkasına dilekçe yazdırdı. Bana da zorla imzalattı. Daha sonra da kararnameyi Diyanet İşleri Reisi Elmalı'ya imzalattı. Kendi imzalamadı. Bu Yaşar Hoca Efendi'nin her zamanki temkinli davranışlarından biriydi. Fethullah Gülen'in yine sürekli olarak yanında bulunan insanlardan biri de MSP milletvekili ve Rabıta'nın Türkiye temsilcisi Salih Özcan'dı. Yaşar Tunagür Fethullah Gülen'i koruyup kolluyor, Yaşar Tunagür'ü Demirel kollayıp koruyor, Demirel'in koruyup kollayamadığı yerlerde mesela Fethullah Gülen, Bekir Berk, Hüsrev Altınbaşak ve diğer Nurcuların kesinleşen ve kesinleşme aşamasına gelmiş cezalarını da dönemin MSP Genel Başkanı Erbakan ve CHP Genel Başkanı Ecevit onları affederek koruyup kolluyor. Yine Demirel'in koruyup kollayamadığı Fethullah Gülen'i yargının elinden Demirel'in müsteşarı Turgut Özal 1986 yılında kurtararak koruyup kolluyor. Demirel'i de Demirel'e ve AP'ye hesap sormak için darbe yapan generaller koruyup kolluyor. İlişkiler ağa sadece bu kadar mı? Olur mu? Paranın dini imanı olmaz sözünü doğrulayan bir ortaklığı inceleyerek son Türk devletini öpme operasyonlarında kimlerin el ele verdiğini görelim. Ticaret Sicil gazetesinin 24 Şubat 1975 tarihli sayısında yayınlanan, sayısında yer alan şirketin adı İslam anlamına gelen SİLM, çalışma alanları özetle. İthalat, ihracat, ticari temsilcilik, yatırımcı ve sanayicilerle danışmanlık hizmeti sağlamak, yerli ve yabancı şirketlerin temsilciliğini, dağıtıcılığını ve pazarlamacılığını yapmak. Fizibilite araştırmaları yapmak, yabancı sermayeli kuruluşlara ihtisaslaşmış hukuk hizmeti danışmanlığı sağlamak. Şirketin ortakları 1. Turgut Özal 2. Erol Aksoy 3. Zeki Aytaç 4. Semra Özal 5. Yaşar Tunagür 6. Mehmet Yeğenmen. Ortaklardan Turgut Özal'ı hepimiz biliyoruz. Şirketin kurulduğu tarihte Demirel'in koruyucu kanatları altında müsteşarlık görevini sürdürmüş, daha sonra 12 Eylül hükümetinde Demirel'den izin alarak başbakan yardımcılığına getirilmiş, ardından başbakan olmuş, orta direk, orta direk diyerek orta direği hak ile yeksan eylemiş, ardından da 8. Cumhurbaşkanımız olmuştu. Rahmetli Nakşibendi'ydi. Erol Aksoy şirket kurulmadan önce Amerika'dan getirilmiş, ardından Türkiye İktisat Bankası'nın sahibi olmuştu. Aksoy TV kanalları açıyor, açtığı kanallardan birinin porno filmler oynatması nedeniyle İslamcı kesimin şiddetli tepkilerini çekiyor, normal yayın yapan kanalı bile İslamcılar tarafından taraftarlarına seyrettirilmiyordu. Sosyetenin gözdesi İstanbul Boğazı'nda yaptırdığı kaçak villalar ile nam salan Rum asıllı Erol Aksoy, Parlak Erol lakabıyla tanınıyordu. Noellerde kiliseye giderek mum dikiyor, ardından da Türk ekonomisini öpenlerin safında en önde yer alıyordu. Zeki Aytaç, trilyoner iş adamlarından olan Aytaç, aynı zamanda Nakşibendi tarikatının önde gelenlerinden. Semra Özal, Turgut Özal'ın malum zevcesi. Yaşar Tunagür, yukarıda belirttiğimiz Nurcu, Kürtçü ve şeriatçı özelliklere sahip çember sakallı bir adam. Mehmet Yeğenmen, Turgut'un karısı Semra'nın ağabeyi. İki Kürtçü Nakşibendi, bir Rum çocuğu, bir şeriatçı, Nurcu ve Kürtçü din adamı, bir liberal görüşlü, eğlence masalarında elinde viskisi, ağzında prosu ile yerini her zaman muhafaza eden bir kadın, para kazanma yolunda bir şirketin şemsiyesinde buluşuyorlardı. Demirel'in koruyucu kanatları altında. Hoşgörü abidesi olarak lanse edilen Fethullah Gülen, 12 Eylül darbesinin ardından siyaset yasaklı olan ve kendisini sürekli himaye eden Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş'in referandum sonucu affedilmelerini önlemek için Nurcuların, Özal'ın görüşleri doğrultusunda hayır oyu vermelerini sağlamıştı. Demirel ve Ecevit Fethullah Gülen'in bu tavrına rağmen onu koruyup kollamaya devam etmişler, elinden hoşgörü ödülü de almışlardı. Biz bir aileyiz nakaratları altında. Erbakan'ın Fazilet Partisi'ne geçen milletvekilleri ise Fethullah Gülen'i her fırsatta savunmaya devam etmişlerdi. Öyle ya, önemli olan şahsi tavır değil, Amerikan patentli Nurcu, Kürtçü ve şeriatçı bir devlet kurma amacıyla yapılanan Nur Tarikatı'nın ikbaliydi.